Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün Osmanlı'da, eski İstanbul'da, biraz da tabii İslami hukuk içinde işçiyi konuşalım istiyoruz. İşçi, işveren karşılıklı hakları, elde ettiği gelir, bu gelirin ödenme biçimi, varsa tasarrufu, bütün bunları değerlendirelim. Tabii bununla beraber aslında belki ucuz iş gücünü de konuşuyor olacağız. Çünkü bir taraftan da kölelik düzeninin olduğu bir toplum yapısından da bahsediyoruz. Nereden başlamak lazım? İslamiyetle mi başlasak acaba? İslamiyet işçiyi nasıl sınıflandırır, çalışanı?
Efendim, kölelik nasıl insanlık tarihi kadar eski bir müessese ise, işçi işveren münasebetleri de o kadar eski. Evet, eski düzende, Osmanlı düzeninde kölelik sistemi var. Bütün benzeri diğer cemiyetlerde, Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi. Köle zaten harpte esir edilmiş kimseler ve onların çocukları. Boğaz tokluğuna çalışan insanlar, çünkü onlar zaten satın alınmış, ona bir ücret ödenmiş, bir mal statüsünde. O belli bir takım işleri görüyor. Ama bu demek değil ki bütün işleri köleler yapıyor veya herkesin kölesi var. Dolayısıyla işçi, iş akdi, hizmet akdi her zaman mevcut olmuştur. İnsanlık tarihi kadar eski. Bununla alakalı çok eski hikayeler, menkıbeler anlatılır. Hatta Zekeriya peygamberle alakalı bir kıssa anlatılır. Zekeriya peygamber yemek yiyormuş. Oradan geçen birisi selam vermiş. Zekeriya peygamber oralı olmamış. Neyse, yemeğini yemiş. Ondan sonra adam da geçmiş gitmiş. Sonra adamı gördüğünde demiş ki, bugün sen bana demiş yemek yerken selam verdin. Evet, verdin. Verdim. Sen almadın demiş selamı. Ben bunun için demiş senden özür dilerim. Şunun için senin selamı almadım. Çünkü bizim örfümüzde yemek yiyene selam verilmez. Verildiği zaman o kişinin mutlaka onu yemeğe davet etmesi icap eder. Şimdi ben selamı alsaydım, seni yemeğe davet etmek mecburiyetindeydim. O yemek ise ben biriyle bir iş akdi yaptım, bir hizmet akdi yaptım. Ücretli çalışıyorum birisine. Onun karşılığında bana yemek veriyor. Eğer o yemeği ben seninle paylaşırsam az yerim, güç kazanamam ve söz verdiğim işi yapamam. Yani beklenen performansı gösteremem. Bu ise işverene hıyanet olur.
Hmm.
Onun için ben sana selam vermedim. Bunun aslını
selamını
bil de
almadım.
Bunun aslını bil de ona göre benim hakkımda düşün. Şimdi bu bir kıssa tabii, menkıbe. Ama bir peygamberin başından
burada,
geçtiği
burada
için.
Burada işverene de bir yön.
Burada
şey evet. Var. Kulak çekme var yani
var ama,
aslında.
Var ama işçinin de yani işverenler için de bir takım tehditler var. Burada da işçi için var. Yani yemeği bile paylaşamıyorsunuz. Çünkü siz taahhüt altındasınız. Onun için işçi söz verdiği işi yapmadan işi bırakamaz. Sözleştiği müddetten önce aktif feshedemez. Feshederse tazminat borcu altına girer. Onun, karşı taraf için de aynı şey. İşveren için de aynı şey mevzu bahis. Bütün bu prensipler çok eski çağlarda tespit edilmiş. Çünkü her ne kadar kölelik olsa bile bazı işler kölelerin yapabileceği işler değildir. Spesyal bir kabiliyet gerektirir. Mesela terzilik gibi, mesela duvar ustalığı gibi ince işler. Bunlar mutlaka iş akdi, hizmet akdi çerçevesinde gördürülen işlerdir. Belki sanayinin olmadığı bir cemiyetten bahsediyoruz. Şimdiki gibi belki çok fazla bir işçi veya işçi sınıfından söz edilemez ama iş akdi, işveren, işçi her zaman vardır. Bunların kaidelerini çok eski cemiyetlerden beri hukuk tespit etmiştir. İşçinin bir işi taahhüt etmesi, işverenin ise onun karşılığında bir ücret mükellefiyeti altına girmesi demektir. İş akdi. İş bazen belli bir iştir. Bir elbisenin dikilmesi gibi veya bir evin önüne taş döşenmesi gibi. Bu o iş bitince biter. Bazen de uzun zamanlı iş vardır. Mesela bir hamamda tellaklık gibi veya bir çiftlikte ırgatlık gibi veya bir evde hizmetçilik gibi. Bu uzun müddetli bir iştir. Yani devamlı, bugünkü manada işçiliktir. Her ikisi de iş akdi çerçevesinde tespit ediliyor ve bütün hukuk sistemleri diyor ki aman aman. Burada en çok ihtilaf yapılan işte ve ücrette çıkıyor.
İş tanımı
evet,
ve ücreti.
Evet, işin tarif edilmesi ve ücretin tesmiye edilmesi, adının konulması olmazsa olmazıdır iş akdinin. Bu iki şey mutlaka olması lazım. İş nedir? Ne iş yapacak bu insan? Eğer zamanlıysa ne kadar çalışacak? Bir sene mi? 2 sene mi? 5 sene mi? Ne kadar taahhüt altına giriyor?
Ya da yenilenme süresi nedir?
Yenilenme süresi nedir? Bunların başta konuşulması lazım. Konuşulmazsa ne olur? O zaman ortalığa bir fesat çıkar. Yani işçi der ki ben bu kadar yaparım. İşveren der ki ama ben bunu yapmanı istemiştim. Ama baştan bunu konuşmadınız. Aynı şey ücrette de, bu günümüzde de çok olur. Abi ne verirsen ver veya işte hallederiz bakarız ha.
Sonra dönüşür.
Bundan sonra itiraf çıkar. Onun için hukuk sistemleri ve ez cümle Osmanlı hukukunda da işçi ile işveren arasında mutlaka işin ve ücretin konuşulması icap ediyor. Tabii burada güçlü taraf umumiyetle işverendir. İş yaptırandır, iş sahibidir. Fakat tek başına o da değildir tabii. Bazen işçi de o kadar güçlüdür ki işi bırakmasıyla, yarım bırakmasıyla işvereni çok büyük bir zarar altına sokabilir. Yani adam bir ırgat tutar mesela tarlasının kaldırılması için. Irgat tam yarı zamanda işi bırakır. Artık işveren başka ırgat bulamaz ki. Hı hı. Çünkü bütün ırgatlar işin başında gelirler.
Dağılırlar.
Ondan sonra giderler başka yere. Orada iş ırgat bulamaz. Böylece işvereni de çok müşkül duruma sokabilir. Onun için bütün hukuk sistemleri nimet, külfet karşılığıdır prensibi çerçevesinde. İşverene bazı külfetler yüklemişler. İşçiye bazı külfetler yüklemişler. Ama umumiyetle son zamanlarda ibre biraz işçinin lehine kaymış. Neden? Aynı kiralayan ve kiracı arasındaki dengenin kiracı lehine bozuluyor olması gibi. Burada sistem diyor ki işçi güçsüz, işveren güçlüdür. Bunu bir ön kabul olarak alıyor ele. Doğru mu yanlış mı orası tartışılır. Ama esas sebep bu değil. Esas sebep 100-200 yıl önce dünya sanayileşmeye doğru döndü. Avrupa sanayileşti. Hı hı. Diğer ülkelerde sanayileşme yolunda adımlar atmaya başladılar. Sanayileşme köleliği çok masraflı hale getirdi. Kölelik o kadar masraflı oldu ki insanlar köle sahibi olmaktan yüksünür oldular. Zaten Hazreti Peygamber'in sözü vardır. Köle sahibi olmak, köle olmak demektir. O tabii işin ahlaki boyutunu dile getiriyor. Kızmayacaksın, sinirlenmeyeceksin, haksız muamele yapmayacaksın. Çocuğunu nerede cezalandırıyorsan köleni orada cezalandıracaksın. Çocuğuna ne yediriyorsan kölene onu yedireceksin. Bunlar kolay şeyler değildir. Bayağı bir mükellefiyettir. O kölenin ahlakından, edebinden, dininden mesulsün, ev halkından çünkü.
İnsan bazen çocuğuna yedirdiğini anne babasına bile yedirmezken kölesine nasıl yedirir?
Çok zor. Hazreti Peygamber'in sözü var. Kölem demeyin, cariyem demeyin, kırılırlar, incinirler. Oğlum deyin, kızım deyin. Bu kadar ağır hükümler varken tabii köle sahibi olmak, köle olmak gibidir. Avrupa'da ise kölelik artık bir yük olmuş. Çünkü köleyi besliyorsunuz. Size kattığı değer ona harcadığınızdan daha az. Çünkü artık kalifiye işçilere ihtiyaç var. Onun için Avrupa biz demiş bu badireden, bu beladan kurtulalım. Kölelik belasından kurtulalım. Ve köleliğin kaldırılması için uğraşmışlar. Dikkatinizi çekerim. Köleliğin ilk kaldırıldığı yer İngiltere'dir. Sanayi İnkılabı'nın da ilk yapıldığı yer İngiltere'dir. Yani İngilizler acaba çok insan, bugün için öyleler belki, insan haklarına ve insaniyete çok saygılılar. Ama bunlar 200 sene önce öyle değillerdi.
Peki neden her ikisi aynı yerden başlamış?
Başladı çünkü sanayileşme ortaya çıkınca daha ucuza, daha çok iş yapan insanlara ihtiyaç oldu. Köleler bunu yapamadılar. Yapamayınca bu işten kurtulmak.
Ama bedava.
Bedava ama işte onu besliyorsunuz, evinizde oturuyor, yediriyorsunuz, içiyorsunuz. Yani ve de çok fazla işten anlamıyor.
Şimdi, tabii siz bunu İslamiyet'e göre, sözünüzü kestim. İslamiyet'e göre söylüyorsunuz yani Hazreti Peygamber'in işte ona kendi çocuğunuz gibi davranın cümlesini. Ama bu hadisi şerifteki gibi yaşayan Müslüman toplumlar olabilir. Ama İngilizlerin böyle yaşamadığını da biliyoruz.
Tabii.
Hani, onlara verilen yatak,
şüphesiz,
yemek, sosyal haklar kendileri gibi değil.
Şüphesiz.
Yani yine bence çok daha ucuz bir iş.
Doğru ama veriyor. Şüphesiz. Yani şimdi insanların kölelik hakkındaki imajı hep Avrupa'daki imajdan büyük ölçüde tesir görmüş. Şimdi Amerika'da ve Avrupa'daki kölelerle İslam dünyasındaki köleler arasında dağlar kadar fark var. Bunu şimdi diyeceksiniz, sen bir Müslüman olarak, Türk olarak böyle söylersin. Bunu yabancı seyyahlardan öğreniyoruz maalesef. Türkler sosyal hayata dair bize çok fazla vesika bırakmamış atalarımız. Yabancılar bunları anlatıyor. Ne kadar subjektif olurlarsa olsunlar, Türk İslam coğrafyasındaki kölelerin çok iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Avrupa ve Amerika'daki kölelerin zaten statüsünü biz biliyoruz. Orada mesela misal vereyim. Mesela İslam dünyasında bir köle efendisiyle karı koca hayatı yaşadığı zaman bundan doğan çocuk hür olur. Avrupa ve Amerika'da köle olur. Yani efendi kölelerin neredeyse bedava affedersiniz fahişe gibi kullanır. Ve doğan çocuklar yine onun kölesi olur.
Ama şöyle bir şey, kendi kanından bir çocuk doğuyor.
Önemsemiyor.
Yani kan bağı.
Efendim Avrupa'da nice gayrimeşru çocuk var, babaları dönüp bakmazlar. Yani o Avrupa'nın mantalitesi böyledir.
Meşhur filmlere, romanlara da konu olmuştur. Bir durum bu, evet. Aslında bakarsanız.
Ben yeni Edwin Drood'un Sırrı romanını okudum, Charles Dickens'ın. Orada da bir soylu bir adamın gayrimeşru bir oğlu var. O da cemiyet içinde yer sahibi olmuş. Müzisyen aynı zamanda. Bir de öz oğlu var. Adam her ikisi arasında fevkalade ayrım yapıyor. Sevgisiz büyüyen büyük çocuk yani babasını öldürüyor. Bunun üzerine işlenen bir roman. Yani Avrupa'da bu çok yaygın. Kendi kanından da olsa önemsemiyor. İkincisi mesela şark dünyasında, İslam Türk coğrafyasında bir köleye okuma yazma öğretmek ona iyilik yapmak demektir. Amerikan ve Avrupa okulunda köleye okuma yazma öğretmek yasaktır. Yine aynı şekilde şark dünyasında Türk İslam hukukunda köleye yanlışlıkla seni azatladım dese artık bundan geri dönemez. Köle azatlanmış olur.
Yani ben ona şaka yaptım, mahsus söyledim, ağzımdan
boş bulundum. Bir şey yok. Boş yok. Ama Avrupa hukukunda bir köle azatlandıktan sonra yıllar da geçse efendi bu beyanından geri dönebilir. Azatlasa köleyi 10 yıl sonra ben vazgeçtim dese köleyi tekrar...
Bir belge yok mudur
elinde? Olsun, belge fark etmez, vazgeçtim. Tek taraflı bir muameledir. Bunun gibi çok şeyler var. Onun için şark dünyasındaki kölelikle Avrupa ve Amerika'daki köle bilimler çok farklı. Şark dünyasında kölelik arızidir, hür olmak esastır. Ve köleliği ortadan kaldıracak pek çok tedbirler... Mesela Avrupa'da var mı bu? Bir ibadet yapıyorsunuz, bu ibadette bir kusurunuz oluyor. Veya bir günah işliyorsunuz. Bunun kefareti köle azat etmektir. Mesela Ramazan'da oruç yediniz. Bunun kefareti bir köle azat etmektir. Yemini bozmak. Bunun kefareti bir köle azat etmektir. Bir erkek hanımını, annesine, kız kardeşine, halasına, yani nikah düşmeyen birine benzetirse, Araplarda bu var, Türklerde çok yaygın değil, anam avradım olsun gibi bir söz. Onun kefareti bir köle azat etmektir. Hataen mesela araba çarptı veya yanlışlıkla avlanırken bir adam öldürmenin kefareti bir köle azat etmektir. Bütün bunlar yani kölelerin lehine olan, evet, müesseselerdir. Yine mesela köle azadı özendirilmiştir. Zekat verilmesi emredilen 8 sınıftan birisi kölelerdir. Kölelere zekat veriliyor ki azatlansınlar diye. Sonra köleyle efendinin bir anlaşması var. Parayı kazanıp efendiye ödeyip hürriyetini alabiliyor. Avrupa'da bu yok. Ve en nihayet mecburi değil ama seyahlardan öğrendiğimize göre Şark'ta ve bilhassa Osmanlılar'da 7 yıldan fazla köle olarak kalan yok. Bu Tevrat'ın hükmüdür. Tevrat İbrani kölelerin 7 yıl sonra azatlanmasını emreder. Osmanlılar her çeşit köleyi 7 yıl, en fazla 10 yıl tutup ondan sonra azatlıyorlar.
Sarayda da böyle.
Sarayda da böyle. Kalmak isteyenler kalıyor, o ayrı. Ama azatlıyorlar. Yok ben kalmak istiyorum derse kalıyor, onlar emektar deniyor. Ama kabul edenler azatlanıyor. Bu diyor %80 böyledir diyor Osmanlı cemiyetinde. Yani 7 yıldan fazla veya en fazla 10 yıldan fazla kalan köle yoktur diyor. Böyle bir sistem var. Şimdi tabii Avrupa için böyle değil. Buna rağmen 19. asır kaynaklarından öğrendiğimize göre Avrupa için köleler çok büyük bir yük haline aldı. Şehirler küçük, belki o zamanki imkanlara göre köle beslemek eziyet haline aldı. Onun için İngiltere bu işin öncülüğünü yaptı. Fakat İngilizler ustadır her zaman olduğu gibi. Burada da işi insani bir boyuta getirdi. Kölelerin azatlanmasını temin etti. Fransa arkasından ve diğer Avrupa ülkeleri onu takip ettiler. Osmanlı Devleti bu arada köle ticaretini yasakladı. Köleliği kaldırmadı. Köle ticaretini yasakladı. Çünkü bu mülkiyettir. Mülkiyete dokunamazsınız. Ama köle ticaretini yasakladı.
Yani girişini yasakladı.
Girişini yasakladı.
Dolayısıyla köle alınıp satılmasını yasakladı. Bu toplum içinde bir noktada eriyecek.
Bir müddet sonra eriyecekler. Öyle de oldu zaten. Şimdi böyle olunca Avrupa'nın iş gücüne ihtiyacı oldu, işçilere ihtiyacı oldu. Bunun için zaten köyleri terk edip şehirlere yerleşen kalabalık bir nüfus vardı. Boğaz Toklu'nda çalışacak insanlardı bunlar. Şimdi köle için belli bir masrafınız var, evde besliyorsunuz, hiç para harcamasanız, onu bir alıyorsunuz, para yatırıyorsunuz, bu bir sermayedir. Ama bu işçi dediğiniz insanlar Londra'nın, Paris'in kenar mahallelerinde fevkalade zor bir şartlarda sefalet içinde yaşıyorlar. Birkaç liraya, çok cüz'i paralara sabahtan akşama kadar çalışmaya talipler.
Bir taraftan da tabii orada hani o boğaz tokluğunun bile karşılanamadığı çalışma düzenlerinden bahsediyoruz. Tabii. Üstelik de şimdi olduğu gibi belli bir, hani diyorsunuz ya, işçi ve işveren arasındaki en büyük akit ne yapılacağını bilmek ve karşılığında ne kadar para alınacağını bilmektir. Böyle bir akit bile söz konusu değil. Ve hakikaten insanlar çok küçük yaşlardan itibaren kadınların da iş gücüne dahil olmasıyla birlikte neredeyse bir ailenin geçimi için belki bir kişinin çalışması yeterken üç kişilik bir ailede üç kişi çalışıp karnını bile doyuramaz durumda çalışıyorlar.
Doğru. Mesela İngiltere'de bu işi belli kişiler yapıyor, simsarlar yapıyor. Aynı köle tacirleri gibi. Siz diyorsunuz benim bir fabrikam var. Ne fabrikası? Bu pamuk ipliği fabrikası. Ne kadar iş? Bana şu kadar işçi lazım diyor. Adam gidiyor size kenar taşeron mahallelerden gibi taşeron gibi işçileri getiriyor. Siz bunlara bakıyorsunuz, beğenip başlatıyorsunuz. Bunlara erkekse biraz daha fazla, yaşlıysa daha az, kadınsa daha az, çocuksa daha az ücret veriyorsunuz. Tabii her birinin yapacağı işler var. O bellidir zaten. Bir pamuk ipliği fabrikasına ne kadar işçi lazım ve bu işçinin vasıfları nedir? Mesela bunların hepsinin erkek olması gerekmez. Kadın da olabilir, yaşlı da olabilir, çocuk da olabilir. Çünkü maliyet düşüyor o zaman. Hı hı. Hep erkek alsanız daha yüksek vereceksiniz. Bunu biliyorlar. Bu şekilde bu işçileri çalıştırıyorlar. Bu işçiler ki Charles Dickens'ın romanlarının ikinci defa ismini zikrettik. Charles Dickens'ın romanlarına konu olmuştur biliyorsunuz. 19. asır İngiltere'sinde ki Kraliçe Victoria İngiltere'sidir. Bu devir İngiltere'de muhafazakarlığın, dindarlığın had safhaya çıktığı bir devirdir. Çünkü Kraliçe Victoria çok iffetli ve çok dindar bir kadındı. Buna mukabil içtimai sefaletin doğruğa çıktığı bir zamandır. Ne İngiltere enteresan. Hiçbir zaman bu kadar fakir olmamıştır. Çünkü köyler boşalmış, şehirlere dolmuşlar. İnsanlar artık ziraat para getirmiyor, doyurmuyor, iklim müsait değil. Derebeylik var, derebeylik sistemi bozulmuş, sistem bozulmuş. Şehirlerde ümitle geliyorlar insanlar ve dediğiniz gibi boğaz tokluğundan daha aşağı şartlarda çalışıyorlar. Ve çok kötü evlerde, çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Şimdi bu tabii elbette ki İngiltere için bir yani işverenler için bir avantaj. Bunların daha zengin olmasına sebebiyet veriyor. Çünkü zaten sanayi devrimiyle siz ham maddeyi Türkiye gibi, Mısır gibi, Çin gibi, İran gibi sanayileşmemiş ülkelerden ucuza alıyorsunuz. Anlaşmalar yapmışsınız onları, dikte ettirmişsiniz. Gümrüksüz alıyorsunuz bunları. Çok az bir masrafla işleyip makineleştiğiniz için çok pahalıya satıyorsunuz yine aynı ülkelere. Peki. Bu onlara fevkalade bir kar getiriyor. Hem devlet zenginleşiyor hem işverenler. Tabii bir ekonomik düzende ben de şimdi Margaret Thatcher gibi toprağı boğulsun konuşayım. Zenginlerin çok olmasının faydası var. Bir cemiyette ne kadar çok zengin olursa bu zenginlik halka kayacağı için
yatırım
demektir. İnsanların da hem iş gücü iş bulmalarına hem de refah içinde yaşamalarını sağlar. Onun için zengini arttırmak iyidir. Yani halka para dağıtmaktansa halkı zenginleştirmektense zenginlerin sayısını arttırmak daha makuldür. Liberal ekonomi böyle der. Ben de buna taraftarım. Ama 19. asır İngiltere'de böyle olmadı. O zamanki hukuk düzeni, o zamanki ekonomik şartlar sebebiyle zenginler çok zenginleştiler ve bu
makas
halka
açıldı yani,
makas açıldı, bu halka intikal etmedi. Şimdi ne oldu bunun neticesinde? Almanya'da bir adam ortaya çıktı ve sosyalizm diye bir ideolojiyi ortaya attı. Bu adam çok hakkında çok çeşitli spekülasyonlar yapılan bir adamdır. Marx. Ama ister bazılarının dediği gibi akıl hastası olsun, ister bazılarının dediği gibi ütopik bir adam olsun, ister bazılarının dediği gibi insancıl bir adam olsun, elbette ki Avrupa'da sanayileşmenin getirdiği bu felaketleri görüyordu. Bir grup insanlar sefalet içinde yaşıyor, bir grup insanlar çok zengin ama bunlar az.
Sadece vicdanlı biri bile diyebiliriz belki.
Böyle bile olsa evet. Bunun için tuttu bir ideoloji kurdu. Bu ideolojinin tutarlı tarafları vardı, tutarsız tarafları vardı. Orasını ben tartışmıyorum. Bu yerimiz o sosyalizmi tartışmak değil. Tarihi realiteyi ortaya koymak. Yani sosyalizm bu felaketin üzerine doğdu. İslam dünyasında sosyalizmin olmaması ve tutmamasının en mühim sebeplerinden bir tanesi budur. Belki de bizim için sanayileşmemek iyi oldu. Yani Türkiye'nin çok fazla sanayileşmemesi belki onun hayrına oldu. Nasıl petrolün, Türkiye'de petrol olmaması bir bakıma Türkiye'nin hayrına ise belki de sanayileşmemenin de çünkü her şeyin avantaj ve dezavantajları var. Sosyalizm cereyanı gelişti. Tabii sosyalizm acımasız bir cereyan. Bunun bir siyasi kısmı var. Komünist devleti ele geçiriyorsunuz. Bir kısmı var ekonomik. Orada da zenginlere hayat hakkı tanımıyorsunuz. Zenginlerin mallarını alıyorsunuz. Siz halka dağıtıyorsunuz. Daha doğrusu halka dağıtmıyorsunuz. Halk bunun ortağı oluyor. Ortak olduğu yerde çalışıyor. Böylece bu artı değer yani işçinin emeğinden dolayı zenginin kazandığı değer güya halka dağıtılıyor. Teoride çok güzel ama
Uygulamada
böyle değil. Uygulamada böyle değil. Tabii İngiltere, Almanya, Fransa'daki işverenler, sermaye sahipleri bu cereyana fevkalade endişelendiler. Sosyalizmin kendi ülkelerinde inkılap yapacağını, düzeni değiştireceğinden korktular ve bunun için tedbir alma yoluna gittiler.
Kısa bir aradan sonra nasıl bir tedbirdi bu? Bakacağız detaylarına. Profesör Doktor Ekrem Buğra II ile sohbet ediyoruz. Bugün hem Osmanlı coğrafyasında ama hem de genel anlamda dünya tarihinde işçinin yerinden bahsediyoruz. Aslına bakarsanız işçi emek veren, hakkında çok isteyemeyen birisi. Sendikalaşma oranlarına bakıyoruz. Türkiye için de çok yüksek değil. Belki bazı ülkelerde yüksek ama Türkiye bize yani en yakın olduğumuz ülkenin bile iki kat gerisindeyiz sendikalaşma oranı açısından. Yakın zamana kadar sendika dediğinizde işte o biraz önce detaylarını anlatacağız. Belki sosyalizm, komünizm, siyasi yaklaşımları ön planda tutulurdu. Belki bunun siyasi, daha doğrusu tarihi kökleri var ama şu anda bakıldığında hakikaten işçinin haklarını, gerçekten işçinin haklarını savunabilecek kurumların çok da fazla olmadığını görüyoruz.
Evet. Şimdi bu daha önce de anlattığımız gibi sosyalizm cereyanı 19. asırda Avrupa'da yayılınca İngiltere, Fransa başta olmak üzere, Amerika başta olmak üzere pek çok devlet buna karşı tedbir almak lüzumunu hissetti. Aman dediler, sosyalizm bize gelmesin, halk bizi linç eder. Bunun üzerine işçinin statüsünü düzeltmeye kalktılar. İşçilerin çalışma saatleri düzenlendi. Eskiden günün üçte ikisinde çalışan işçiler, günün üçte birinde yani 8 saatte
Avustralya'da başlayan bir evet, akım enteresan. Evet. Biraz kıtadan uzak yani kıta evet. Avrupa'sından, Amerika'dan uzak aslında.
Ama orası işçi sınıfının sayıca çok fazla olduğu bir yer. Avustralya yapı itibariyle İngiltere'de iş güç bulamayan kimselerin gidip yerleştiği yer. Büyük toprak sahipleri ve işçiler var. Başka hani orada bir devlet, bürokrasi şu bu olmadığı için orada başlayan bir akım Avrupa'ya geldi. Ve devletler dediğim gibi tedbir aldılar. İşverenin aleyhine, işçinin aleyhine bir takım tedbirler aldılar. İşverenler de bu işe katıldılar. İşçilere işçi evleri yapmaya başladılar. Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde işçi evleri yapıldı. İşçiler o çok kötü şartlarda, sağlık şartlarından uzak yerlerden çıkarıldı. Bu işçi evlerine yerleştirildi. Kadınların ve çocukların çalışma saatleri düşürüldü. İşte çalışamayan işçilere çalışma tazminatları verildi. İş kazalarından dolayı işverenin mesuliyeti gündeme getirildi. İş kazası sebebiyle çalışamayanlara ayrıca para verildi. Daha sonra işsizlik tazminatları getirildi. Derken işçi lehine bir takım iyileştirmeler yapıldı. Bunlar evet sosyalizm gelmesin için yapıldı. Ama bunlar yapılması gereken insanlık haysiyetine uygun şeylerdi. Ve güzel oldu. Ama zaman içinde belli kesimler bu işte bir kar, menfaat, nüfuz gördüler. Sendikalaşma ondan sonra başlar. Yani işçilerin haklarını müdafaa eden sendikalar daha sonra birer siyasi baskı grubuna dönüştü. Ve belli kimselerin eline geçirdiği kulüpler oldu. Burada kökeni işçi veya değil, belli kimseler ağzı laf yapan demagog, işçilerin haklarını müdafaa etme iddiasıyla ortaya çıktılar. Ve sendikalar hükümetlerin korkulu rüyası oldu. Çünkü bu sendikalar bir sözüyle yüzlerce binlerce işçiyi harekete getirebilecek insanlardı. Ve bu gerek 19. asrın sonlarında gerekse Soğuk Savaş devrinde Avrupa'yı bir hayli korkuttu. Grevler ve Avrupa'da biliyorsunuz bu çok yaygın bir haktı. Grev ve lokal hakkı da zaten sosyalizme karşı bir emniyet sübabı olarak getirilmişti. Avrupa'yı bir hayli zor duruma düşürdü.
Bir taraftan da tabii bu haklarla beraber işçilerin de hani o biraz önce anlattığımız işverenin kendi içinde işçiye hak vermeyen ya da işçiyi kötüye kullanan durumu kendi biraz lehine çevirdiler. Evet. Özellikle Avrupa'da şu anda ki Avrupa'da başka ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden ya da az gelişmiş ülkelerden işçi almaya başladı.
Evet.
Çünkü çalışmamak onlar için daha karlı hale gelmişti. Doğru. İşsizlik maaşı yüksekti. İşte iki tane, üç tane çocuğu olan aldığı çocuk parasıyla Doğru. hiç çalışmaya ihtiyaç duymadan yaşıyordu. Hani sosyal devlette aslında zaten, ekonomik evet. temelini tam oturtamadı.
Sosyal devlet de zaten sosyalizme karşı getirmiş bir emniyet sübabıydı. Biz sosyal devlet olursak, yani eğitim, sağlık hizmetlerini bedava yaparsak, bizde işçi sınıfı ayaklanmaz, Rusya'nın başına gelenler bizim başımıza gelmez diye Avrupa, bilhassa İngiltere ve Fransa ve sonra Almanya sosyal devletin doğruğudur. Amerika sosyal devlet değildir biliyorsunuz. Uzaktı çünkü Amerika böyle şeylere. O sosyalizm tehlikesi hiç yaşamadı. Korkardı çok ama bu tehlikeyi yaşamadı.
O soğuk savaş rüzgarıyla kendi sıcak
tek gelişine
devam
içinde böyle romantik
ettim.
Komünistler vardı. Ama Avrupa'da öyle değildi. Avrupa'nın dibinde Rusya'da ihtilal olmuş. Hatta Marx ihtilalin İngiltere'de olmasını bekliyordu. Çünkü İngiltere'de içi sınıfı çok güçlüydü. İş tersine döndü. Bu da zaten Marksizmin, sosyalizmin tutarsızlığını gösteren başka bir tarihi hadiseydi. Her neyse, işçiler bu statüyü kendi lehlerine çevirdiler ve bununla hem sosyal nizamı hem iktisadi nizamı tehdit etmeye başladılar. Avrupa, Amerika'nın karşısında fevkalade güçsüz duruma düştü. Bir yandan Rusya tehlikesi, bu yani işçi hakları, sendikalaşma soğuk savaş devrinde Avrupa'yı mahvetti. Gelelim İslam dünyasına. Hı hı. Avrupa'da böyle bir trend yaşandı. İşçilerin önce durumu çok kötüydü. Sonra sosyalizme karşı onlar iyileştirildi. Öyle bir zaman geldi ki artık işçi iş yerinin kralı oldu. Ücretini kendisi dikte ediyor. Her türlü hakkı kendisi dikte ediyor. Ve o da Avrupa ne yaptı ondan sonra? Dışarıdan, Doğu blokundan veya üçüncü dünya ülkelerinden, Afrika'dan, mesela şeyse Fransa'ysa Afrika'dan, değilse başka yerlerden işçi getirmeye başladı. İngiltere'de pek çok işçi Hindistan'dan ve eski İngiliz müstemlekelerinden İngiltere'ye geldiler. Çok ucuza çalışma imkanları verdiler insanlara. İslam dünyasında apayrı bir düzen var. Bir kere iş akti orada da var. Ama İslam kültürü ister istemez, yani insanlar ister istemez bir kültür meydana getirmiş, bir adap meydana getirmiş. İşte işçiye iş tanımını vereceksiniz. Onu ücretini baştan konuşacaksınız. Bu ücreti alnının teri kurumadan vereceksiniz. Hazreti Peygamber'in sözüdür. Ve bu işler öyle saatlerce olmayacak. Mesela kış günlerinde güneşin doğmasından güneşin batmasına kadar azami müddettir.
Daha fazla çalışma.
Daha fazla çalışamaz.
İş bitmedi, çalışalım.
Hayır, yok. Ertesi güne kalır. İnsani değil çünkü. Bu adamın evi var, çocuğu var, ibadetleri var, istirahati var. Zaten modern dünyada da işçilere hak verirken işverenler şunu düşündü. Ben işçime ne kadar hak verirsem, ne kadar onu zenginleştirirsem benim lehime bu. Nasıl ki bir adam kölesine bakarsa kendisi lehinedir, köleye bakmazsa kendi aleyhinedir. İşçiyi de fazla yormamak, mesela hafta tatilleri böyle ortaya çıktı. Hafta tatili yoktu. Haftanın 7 günü çalışılırdı. Sonra hafta tatili modası çıktı gene 19. asırda. İşverenler buna itiraz etmediler, dediler. Biz ücreti 7'ye bölmüş sayarız dediler. Hı hı. Bir gün çalışmasınlar. Çalışmadıkları iyi dediler. Dinlenmiş oldular çünkü 7 gün bir insan çalışmaz. Çocuğu var, ailesi var, hastaneye gidecek.
Bir de yani gün sonunda ya da işte bir ay sonunda üretilen işe bakmak lazım galiba.
Tabii.
Değil mi? Sonuçta.
O zaman içinde zaten sanayi devrimi onu getirdi. Yani biz işe bakarız dediler. Yani bizim planladığımız, programladığımız zamanın sonunda elimizde ne kadar iş var ona bakarız. Ona göre iş sayısını arttırırız, azaltırız. Yani hı-hı, çok fazla da iş saatleri bizim için mühim değil dediler. Ücreti de zaten ona göre tespit ettiler. Burada işverenlerin çok büyük bir zararı olmadı. İslam dünyasında zaten belli bir takım prensipler var işçinin lehine. İslam dünyasında biliyor işçi biraz daha zor durumda. İş istiyor insandan, çalışıyor, öbür işin sahibi. Ama dengeleri koruyor. Her iki tarafında dengesini koruyor. Şöyle koruyor. İslam hukukuna göre işçi kendisi taahhüt ettiği işi yapmakla mükelleftir. İşveren de o ücreti ödemekle mükelleftir. Akit yapıldıktan sonra işçi de, işveren de bundan vazgeçemez. İş bittikten sonra ücretini alır, iş biter. Eğer bu devamlı işçi ise, yani bizim mevzumuz da esas odur. Devamlı işçi ise ondan belli bir müddet konuşulur. Bu bir ay olabilir, bir sene olabilir, senenin 6 ayı olabilir. Bir müddet vardı devamlı işçilerde. Bu iş müddeti bitene kadar işveren iş akdini feshedemez. Yani ben iş akdini feshediyorum, vazgeçtim diyemez. Ha muhik sebebi varsa, haklı sebebi varsa vazgeçer. Yani bir evi temizlemek üzere bir işçi tutmuşsa, o ev zelzelede çökmüşse artık o işçinin orada çalışması mevzubahis olmaz. Ama durup dururken ben seni çıkaracağım, daha ucuza işçi buldum, daha iyi bir işçi buldum diyemez. Bir kere böyle bir hakkı yok. Peki çıkarırsa ne olur? Yani diyelim ki bir yıl konuştu işçiyi.
İşçinin hakkı değil midir memnun olmadığı işçiyi çıkartmak?
Sene sonunda çıkarabilir. Hı hı. Memnun olmadığı da şöyle. Mahkemeye müracaat, yani haklı bir sebebi varsa bir işçi çalışmıyor olabilir.
Yani siz bir yıl anlaşma yaptınız ama siz mesela diyelim ki kumaş satan bir dükkanınız, evet, var. Siz sabah işinize geliyorsunuz, evet, işinizin başına. o saat şimdiki mesai saatine göre eğer 9'da evet. gelmesi gerekiyorsa siz 9'da geliyorsunuz. O 11 oluyor, 12 oluyor.
O zaten
oluyor.
İş akdine aykırılıktır. Onu da fesheder akde zaten. Şimdi şöyle, ben sizden bir kitap konuştum, anlaştım, parasını verdim, kitabı aldım. Aa, baktım ki kitap hatalı, eksik, yanlış, ne yaparım, bu kitabı size iade ederim. Siz bana ne kardeşim, ben kitabı sattım, siz bunu dediniz diyemezsiniz. Kitapta problem var, ben paramı geri alırım veya tenzilat isterim. Alayım ben bu kitabı ama derim. Şu kadar ucuza alırım çünkü hatalı bu. Hı hı. Aynı o şekilde işçi de eğer onda geliyorsa işveren iş akdini fesheder. Neden? Çünkü ondan konuşulmuştur saatin kaçta geleceğini. Taahhüdüne uymayınca ne olur? İş akdi feshedilir. O zamana kadar ki parayı kazanır, hak kazanır. Ondan sonrasında hak kazanamaz. Daha benim 10 ayım var, 9 ayım var diyemez. Çünkü neden? Akde aykırılık yaptı. Ama efendim hasta oldu. Hapsedildi. Veya kar yağdı, yollar kapandı. Onlar müstesna. Normal şartlarda böyle yaparsa zaten iş akdine aykırı davranmıştır. Veya zaruri bir sebeple, dediğim gibi bina yıkılır. Oranın temizliksiz artık orada çalışamaz. Daha ben 6 ay burada çalışan parayı bana öde diyemez. Eğer işveren hiçbir sebep olmadan işçiyi işten çıkarmak istiyorsa bunu da yapabilir. Hiç kimse istemediği birini işçi olarak çalıştıramaz. Çalıştırmak mecburiyetinde değil. Ama o zaman bir mükellefiyeti var. Anlaştığı müddetin ücretini ödemesi lazımdır. Bir yıl mı anlaştı? Bir yılın ücretini işçiye öder. Üçüncü ayda da çıkarırsa. Bir yıl bitti. Yani iş akdi sona erdi. Sona ermeden önce eğer bu işçiyle tekrar çalışmak istiyorsa bu akdi yeniler. Tekrar çalışmak istemiyorsa der ki 15 gün, 20 gün neyse örfe göre, ben artık senden çalışmak istemiyorum. Sen kendine iş ara. O da olur mu, beni çıkaramazsın diyemez. E tabii bütün bu anlattıklarım günümüz iş hukukuna aykırı. Hı hı. Günümüzde bir işveren işçiyi aldığı zaman müddeti bitse bile onu çıkaramıyor. Bu İslam hukukuna aykırıdır. İki, bir işçiyi aldı, belli bir ücret konuştular. Sene sonunda o ücret, işçinin ücretini işveren tespit edemiyor. Sendikalar veya devlet empoze ediyor. Hı hı. Şu kadar vereceksin diyor.
Zam.
Vermek zorunda onu. Hı hı. Mesela bu da İslam hukukuna aykırıdır. Üçüncüsü...
Kendileri aralarında mı anlaşmalıdır?
Evet, anlaşmalılar. Sene sonun bitince işçiye demedi ki ben sana şu kadar veririm. İşçi de ben şu kadar isterim. Anlaşıp yeniden akdi yenilerler. Hı hı. Veya üçüncüsü mesela, işçi çalışıyor, bir sene bitiyor, işveren işçinin akdini feshediyor. Feshettiği zaman tazminat ödemesi lazım işçiye. Böyle bir tazminat yok İslam hukukunda. Neyin karşılığıdır bu tazminat? İşçi çalıştı, bir yıl, bir yıl konuşmuşlardı zaten, bitti. Bir yıl bitmeden işveren dedi, ben senden artık çalışmayacağım. İşverenin, işçinin artık ondan ayrı bir talep hakkı yok. İşte bütün bu
şimdi mesela ödenen kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı...
Bunlar İslam hukukuna uygun değildir. Şimdi böyle olunca, tabii Avrupa'da gelişen İslam hukuku... Ha, grev, işçinin bir ücret talep ediyor yeni devrede. İşveren diyor, ben o kadar veremem diyor. Ben vermem diyor. İşçi de ne yapıyor? İşi bırakıyor. Tabii o işi bıraktığı için ücret hak kazanmıyor ama işi bırakıyor. İş akdi devam ediyor. Garip bir durum. İş veren başka işçi alamıyor. İş yerini çalıştıramıyor. Tek yapacağı iş yerini kapatmak. Lockout yani. Hı hı. Şimdi bunların ikisi de İslam hukukuna aykırıdır. Burada tabii dediğim sebeplerle işçinin lehine getirilmiş bunlar düzenlemelerdir. Ama İslam hukukunda böyle bir şey yoktur. Sendika vardır. Şunlar vardır. İşçiye kötü muamele yapılıyordur. İş güvenliği yerinde değildir. Normalde işçinin 8 saat çalışması gerekirken işçiye tehditle, istismarla 9 saat, 10 saat çalıştırılıyordur veya çalıştırılıyordur. Fazla mesai verilin. Bunları sendika takip edebilir. Ve bundan dolayı işverenlere mesuliyet raci olur. Bu İslam hukukuna aykırı değildir. Veya işçi ücret konuşma işini sendikaya devredebilir. Der ki sendika vekil ettim, o benim namım. Bu da mümkün. Ama böyle bir bastırma empoze olamaz. Bu böyle bir durum var. Ondan dolayı Türkiye'de çok fazla sendikacılık, çok fazla grev lokal gelişmemiştir. Nasıl Türkiye'de o İslam terbiyesi sosyalizme engel olmuşsa, iş hukukunda da çok fazla bu gibi şeylere engel olmuştur. Günümüzde bile sendikacılık çok düşüktür dediniz. Bunun sebebi evet, Türkiye'de yaşanan bazı engellemelerdir o ihtilaller vasıtasıyla. Ama ihtilal olmadığı zaman Türkiye'de demokrasi ortamında da sendikacılık yayılmamıştır. Bunun sebebi işçilerin sendikalara sıcak bakmamasıdır. Yani sendikalar hakkındaki bir takım aleyhte şaibeler, dedikodular bir tarafa. Biraz da bu Türk İslam kültüründen gelen bir şeydir. Yani işçi der ki ben istemiyorsa ben de onu istemiyorum gider. Çok azı ancak bundan istifade eder. Türkiye'de zaten çok yüksek geniş bir sanayi kitlesi yok. İşçilerin büyük ekseriyeti devlette çalışıyor. Devlete sendikacılık yapsan nedir ki yani? Sen erkeksen işverenlere yap bunu.
Tabii zaten devlet bir takım haklarını da veriyor. Sonuçta evet. Çok fazla sürtüşmüyor işçiyle.
Evet. Çünkü devletin başka beklentileri vardır. Hı hı. Oy beklentisi vardır. İçtimai barışı, toplumsal barışı koruma endişesi vardır. O işe biraz o yönden bakar. Bir de kendi parası değildir devletin yani.
Sonuçta insanları memnun etmek.
En fazla yapacağı bütçeyi denkleştirmek için bir yerden kısıntı yapıp insanları memnun eder, rey alır. Çünkü Türkiye'de işçi sınıfı çok enteresandır. Avrupa'dakinin yani mesela İngiltere'dekini ben tanıyorum. Aksine sosyalist temayülü değildir. Sağcıdır Türkiye'de işçi sınıfı. Türkiye'de çok enteresandır her şey. Türkiye'de zenginler, kapitalistler solcudur.
Tam tersi evet, olması beklenirken.
İşçi sınıfı sağcıdır. Türkiye'de her şey gariptir. Türkiye her şey tersine dönmüştü. Bu da enteresan bir şey Türkiye'de.
Tabii Avrupa'da solcuların savunduğu değerleri evet. Türkiye'de özellikle şimdi sağcıların evet. ya da muhafazakarların diyelim evet. savunduğunu görüyoruz. Savunduğunu.
Bir de o değişiklik var. Onun için böyle bir durum. Şimdi Osmanlı Devleti bu Avrupa'daki işçi haklarından, işçi cereyanlarından masum kalmamış. Ama Osmanlı Devleti'nde bir sosyalizm korkusu yok. Bunun da altını çizmek istiyorum. Avrupa bu işi sosyalizm korkusundan yaptı. Osmanlı Devleti biraz Avrupa'nın baskısından, belki biraz sosyalizm korkusundan ama daha ziyade insani sebeplerle yaptı. Ha madem dünya böyle bir trende girdi, ben de işçilere hak vereyim dedi. Ve Osmanlılar da toplu sözleşme çok eski bir tarihe dayanıyor. Ta Kütahya'da Çin işçilerinin böyle bir toplu sözleşmesi var. Ama dediğim gibi bu vekalet sayılır. Ama Sultan Mecid, Sultan Aziz devrinden itibaren bilhassa kömür madenlerinde çalışan işçiler için bir takım haklar getiriliyor. Ondan sonra çalışma saatleri, hafta tatilleri düzenleniyor. Kadın işçi yoktur. Kadın işçileri biz Balkan Savaşı'ndan sonra görüyoruz. Balkan Savaşı ve bilhassa Birinci Dünya Harbi'nde erkekler cephelere gidiyorlar. Bir kısmı telef oluyor, bir kısmı yaralanıyor. Onların boşalttığı yerler ki artık Osmanlı Devleti Sultan Hamit'ten sonra ciddi bir sanayileşme yaşamıştır. Yani Osmanlı Devleti de belki Avrupa kadar değilse bile ciddi bir sanayileşme yaşamıştır. Harp olmasaydı Osmanlı Devleti şu anda Avrupa'nın güçlü sanayi devletlerinden birisi olurdu. Boşalan yerlere kadınlar çalışmaya başlamıştır. Bu Osmanlı cemiyetinde bir ilktir. Ama bu sefer kadınların haklarını düzenleme, doğum yapan kadınlar, emzirme izinleri bunlar düzenlenmiş.
Konusunda kadın ve erkek ya da kariyer konusunda kadın ve erkek arasında Avrupa'da olduğu gibi fark
ama şöyle
mudur?
Osmanlılar'da kadınlarla erkekler hiçbir zaman beraber aynı zamanda çalışmış değillerdir. Kadınların çalışmaya başlamaları Sultanahmet devrinin sonlarına rastlar ama çok kayda değer bir artma yoktur. Meşrutiyetten itibaren kadınlar belli yerlerde çalışmıştır ama bunlar dediğim gibi erkeklerle bir rekabet içinde değildir. Ama kadınların aldığı ücret erkeklere göre daha düşüktür. Çünkü onları işe alanlar sırf kadın oldukları için alırlar. Mesela santral memureleri veya hususi mektep muallimeleri. Bunları belli iş için almışlardır ama
Cumhuriyet dönemi?
Cumhuriyet döneminde öyle bir şey yoktur. Cumhuriyet döneminde artık kadın erkek ücretlerinde eşitleme vardır.
Ama yine kariyer konusunda erkeklerin öne her zaman olduğu gibi
tabii.
daha açık.
Daha evet doğru.
Bir şey daha soracağım.
Kadınların tabii işe göredir kadınların durumu. Bedeni mukavemetsizlikleri, yıpranmaları ve dediğim gibi doğum ve vesaire sebeplerle çok çabuk işten ayrılma mecburiyetinde kalmaları sebebiyle kadın işçi tercih edilmemiştir.
Yatırım yapmaya evet, değer bundan görmüyor dolayı belki.
Edildiği zaman da onlara az maaş verilmiştir. Kadınlar da umumiyetle ikinci maaş oldukları için evde. Bunu kabul etmişlerdir.
Peki değişik bir mesai düzeni var. Şimdi biraz önce işte toplu sözleşmelerden bahsettik. Özellikle kömür madenindeki işçilerin ağır çalışma şartlarından dolayı elde ettiği bir takım haklardan bahsettik. Ama şimdi mesela dünya home office çalışma düzenine gidiyor. Bir küçük ofis olsun çalışılan yer ama diyelim ki bu ofise sığamayacak kadar çok eleman olsun. Hepsi internet üzerinden online birbiriyle bağlantılı olsun ama herkes kendi evinde çalışsın. Evet. Bu bana eski
bu Osmanlılardan
Osmanlı memuriyet evet. hayatına çağrıştırıyor.
Evet. Home office'in menşei Osmanlılardadır. Şimdi Osmanlı vekaletlerinde, nezaretlerinde yani bakanlıklarında çok fazla ofis yoktur. Zaten Osmanlı Bakanlığı dediğiniz bir konağı kiralarlar. Konağın alt katında bir hatta bazı konakların altı başka nezaret, üstü başka nezarettir. Veya bir nezaret kiralar, nazıra bir oda verirler. İki üç odada da katipler çalışırlar. Düşünün 20 milyon kilometre karelik toprakta ki imparatorluk böyle idareymiş. Şimdiki bakanlıkları düşünün. Şimdi tabii burada katip sayısı çok belli. Mesela maliye nezaretinin katibi çoktur. Bunlar verilen işleri yapacaklar. Fakat bunların oturacağı yer yok. Bunlara kalem katibi derler. Eskiden Osmanlılar zamanında devlet dairelerine kalem derlerdi. Orada çalışanlara da katip derlerdi. İşte katibim türküsü oradan geliyor. Kalem katibi. Bir ara çok itibarlı bir işti bu kalem katipliği. Herkes çocuğunu kalem katibi yapmak isterdi. Ama nezarette oturacak yer yok. 4 masa var. 8 tane katip var. Kıdemliler orada otururlar. Diğer 4 katip. O haftanın işlerini bir çuvala koyarlar. Torbaya, beyaz patiska, Amerikan bezinden torbaya götürür evine. Çalışır. Çünkü dosyalar hazırlanacak yazılardır. Tutulacak defterlerdir. Günlük anında yapılacak iş değildir. Mesela bir banka veznesi gibi, bir postane gişesi gibi değildir bu. Anlık işler değil. Hı hı. Bir hafta sürecek.
Dosyalamayı, arşivleme işleri.
Arşivleme işleridir veya bir haftada çıkacak işlerdir. Bunlar mesela müsveddesini hazırlar, yazılacak yazılar. Getirir onu verir, yeni haftayı alır. Ve böylece home office çalışır. Böylece ona masraf edilmiş. Şimdi pek çok şirket çalışanların maaşından çok iş yerindeki harcamalarını göze batıyor. Ya bir işçinin ya bir memurun gidip bir iş yerinde çalıştığı, onlar da işçidir tabii. Bir yani holdingde çalışan bir sekreter de bir işçidir. Orada harcadığı masraf daha çok. Yemek, servis, elektrik, bilgisayar, orada bulunması, bina. Bir maaşı kadar da bu var. Bir de şimdi sigortalar falan var, eskiden oluyor. Onun için home office şimdi çok cazip. Osmanlılar bunu mecburiyetten, yer olmadığı için yapmış. Gerekli de görmemiş. Bu insanlar evinde o işi çalışır, hafta başı getirir, verir. Şimdi ama dünya bu trende gidiyor.
Sonuçta o konuştuğumuz konuya dönüyoruz tekrar. Gün sonunda, hafta sonunda, ay sonunda efendim, yapılan iştir önemli
evet, bunu,
olan.
Bunu çok patronlar bile bilmez bu söylediğinizi. Patronlar orada hazır bulunmayı iş zannederler. Anne babaların çocuklarını dersin başında görmelerini, ders çalışıyor zannettikleri gibi. Patronlar da işçi oradaysa, halbuki iş neticeye bakmak lazım. Netice evet. Nedir? Ne kadar ürettiniz ortaya? Bir adam başkalarının bir haftada yaptığı işi bazen bir saatte yapabiliyorsa, onun 7 gün gelip orada oturmasına gerek yok. Peki geldi 7 gün oturdu, ne yapar bu adam? Sıkılır, başkalarını meşgul eder, lüzumsuz masraflara girer, o fesat çıkartır, ümidi kırılır. Gerek yok. Randıman almak istiyorsunuz ona, işe bakacaksınız.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu hafta için görüşmek üzere.